Türkiye dışında yaşayan Türklerin karşılaştığı problemler ve onların haklarının yaşadığı ülkelerin hükümetleri ya siyasi güçleri tarafından tapdalanması mövzusu zaman zaman Türkiye'de iktidar ve muhalefet partiler arasında polemikler doğurur. Ama medya, düşünce grupları, sivil toplum örgütleri ve insan hakları teşkilatları necə? Örnek üçün Güney Azerbaycan ve İran'da yaşayan Türkler, Irak Türkmenleri ve Uygur Türklerinin hakları buralarda müdafaa edilir mi? Onların sesleri eşidilir mi? Bugün bunları Giresun Üniversitesi'nin müəllimi, akademisyen Yalçın Sarıkaya ile danışacak. Doktor Sarıkaya Güney meselesi hakkında analizler ve tahliller yazmış ve İran'da milliyetçilik tarihi ve jeopolitik boyutları ile adlı kitabın yazarıdır. Yalçın Bey, Türkiye dışında yaşayan birçok Türk topluluğunun temel hakları ihlal edilmektedir. Bu durum yeterince Türkiye toplumuna yansıyır mı?
Teşekkür ederim efendim. Türkiye dışında yaşayan Türk topluluklarını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ve olmayanlar diye öncelikle ikiye ayırmamız gerekir. Zira bunlara ilişkin yaklaşım duygusal olarak olmasa dahi hukuksal olarak, siyasal olarak farklılık arz eder birbirinden. Fakat sorunuzdan kastedilenin Türkiye vatandaşı olmayan Türk dünyası dediğimiz geniş ailenin mensuplarını kastettiğinizi anlıyorum. Türkiye'de Türk dünyasına ilgi ve sempati vardır. Türkiye dışındaki Türklerin hayatları ve haklarıyla ilgili kaygı da vardır. Fakat maalesef bunun gerektiği seviyede olduğunu düşünmüyorum. Yakın zamanlara kadar çeşitli kuruluşlar, dernekler, vakıflar ve ağırlıklı olarak milliyetçi siyasal teşkilatların faaliyetleri dışında toplumun geniş kesimlerine ulaşmış bir farkındalık olduğunu, bir kaygılanma olduğunu değerlendirmiyorum. Kitle iletişim araçları ve özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması, son zamanlardaki gelişmesi bu eğilimde belki yukarı doğru bir hareketlilik oluşturmuş olabilir. Fakat bunun da yeterli olmadığını düşünüyorum. Türkler tarih boyunca hareketli olmuşlardır ve geniş bir coğrafyada bulunuyorlar bugün dünyada. Düşünebiliyor musunuz? Sibirya'dan Şiraz'a, Prizren'den Afganistan'a, Kaşgar'dan Baltık Denizi'ne kadar geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu coğrafyaya olan toplumsal ilginin çok daha yoğun ve aktif olması gerekiyor ki Türk dünyasının umut kaynağı olan Türkiye'nin toplam sosyal enerjisinden ve siyasal birikiminden de tam anlamıyla yararlanılabilsin. Size basit ve anlaşılır bir örnek vermek istiyorum Ali Rıza Bey. Bildiğiniz gibi Kırım Yarımadası Rusya tarafından ilhak edildi geçtiğimiz günlerde. Kırım'ın asli ve tarihi sahipleri olup 44 sürgünüyle yurtlarından edilen Kırım Türkleri 1991'den itibaren yurtlarına geri dönüş için zor bir mücadele başlattılar. Şu anda Kırım'daki toplam nüfusu oranları belki %15'i bulmuyor. Fakat Türkiye'de gerek hükümetler, gerekse hükümet dışı kuruluşların manevi ve ekonomik destekleri yeterli düzeyde olsaydı bugün nüfusun yarısını oluşturmaları bile kolay olacaktı. Zira geri dönen bu Kırım Tatar Türklerinin en büyük sorunları ev almak ve iş sahibi olmaktı. Yani ekonomik sorunlardı. Belki bu sorunlar aşılabilseydi bugün Ukrayna'nın toprak bütünlüğü de muhafaza edilebilirdi. Ancak konuyu sadece Türk toplumunun ilgi zayıflığına, Türk toplumunun ilgisizliğine de bağlayamayız. Türklerin yaşadığı coğrafyalardaki siyasal erkler yani mensubu bulundukları, vatandaşı bulundukları devletler sadece insanca yaşamak ve yaşadığı ülkenin toplum ve devletine sosyoekonomik katkıda bulunmak isteyen bu Türk toplumlarına genelde şüpheyle yaklaştılar. Bunu hem bu örnekte yani Ukrayna örneğinde Kırım Tatarlarına hem Gürcistan'da mesela Ahıska Türklerine karşı gördük. Bir diğer etkenin de Türk dünyasının önemli bir büyüklüğünü oluşturan Kafkasya ve Türkistan'daki toplumların devletleşme sürecinde Türkiye'nin yoğun ve etkili bir terörizm hareketiyle yani PKK ile mücadele ediyor olması olduğunu düşünüyorum. Siyasal Kürtçülüğün Türkiye'ye siyasal ve ekonomik etkileri Türk dünyasına yönelik politikalarına da yansıdı. Özellikle 89-95 yılları arasında Türkiye kaynak ve enerjisini büyük ölçüde terörle mücadeleye ayırmak zorunda kaldı. Hal böyleyken toplum, medya, siyaset ve devlet düzeyindeki ilgi olması gerekenin altında kaldı.
Sizin de dediğiniz kimi Türkiye'de milliyetçi gruplar dışında, Türkiye dışında yaşayan Türklerin insan hakları meselesi, haklarının meselesi çok da gündeme gelmedi. Yeterince gündeme gelmedi. azadlık sempati falan da o kaygı olsa da. Evet. Bu insan hakları özellikle alanında Türkiye'de niye bu insan hakları söylemi olarak ortaya koyulmadı? Ya bunun ortaya koyulması bir türlü başarılmadı. Niye bu sadece Türkiye'de bir milliyetçi söylemde özünü gösterebilir Türkiye? Bu öyle sadece insan hak işgal meselesinde de, misal üçün Xocalı meselesinde de eyni durum hakimdir.
Üzülerek ifade etmeliyim, haklısınız. Türkiye'de dış Türklerin sorunlarına yönelik ilgi hala büyük ölçüde milliyetçi gruplarla sınırlı. Yani buradan hareketle milliyetçiler dışında dış Türkler veya Türk dünyasının sorunlarını önemseyenler yoktur diyemem. Fakat tepki gösteren, ilgi duyan, bağlantı kuran veya kurmaya çalışan, bunlardan daha önemlisi siyasal söyleminin merkezine bu hassasiyeti yerleştirenler büyük ölçüde Türk milliyetçisi çevreler. Hükümetler genelde bunun arkasından geliyorlar. Bunu takip ediyorlar, yani geriden takip ediyorlar. Söylemlerinde insan haklarına vurgu yapan kuruluşlara gelince, bunların içinde bazı yardım kuruluşlarının Türklük hissinden çok İslami dayanışma duygularıyla bazı faaliyetleri bulunduğunu belirtebiliriz. Bu grupların dış Türkler merkezli bir söylemden özellikle kaçındıklarını, böyle bir söylemin, ben çok anlaşılır bulmasam da, İslami terimlerle ifade edecek olursak bir tür kavmiyetçilik ithamıyla karşılanacağı düşüncesiyle böyle davrandıklarını görüyoruz. Oysa Türk dünyasının neredeyse tamamı aynı zamanda İslam dünyasının da bir parçasıdır. Sivil gruplara, kuruluşlara ilişkin belki söylenecek çok fazla bir şey yok. Yani sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyet tarihleri de çok eski değil ve kapsamlı değil batıdaki örneklerle kıyaslandığında. Fakat bunun dışında Türkiye'nin eski ve yeni bazı kuruluşlarının da dış Türklere ilgi ve desteği olduğunu insan hakları bağlamında belirtebiliriz. Türk Kızılayı gibi, TİKA gibi, Yurt Dışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi. Fakat bunların da uluslararası anlaşmalar, diplomatik sınırlıklar içinde kaldığını ve milliyetçi çevrelerce ilgi ve kaynağı dış Türkler lehine yeterince aktive edememekle itham edildiklerini, suçlandıklarını biliyoruz. Bu gruplar dışında evet. Bir de Türkiye'de yaşayan ve köken olarak sorunuzda dış Türkler diye tasnif ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kurdukları dernekler, vakıflar mevcut. Bunlar da birbirleriyle dayanışmaları zayıf kaldı. Daha çok her biri kendi coğrafyasındaki sorunlara odaklandı cemiyet olarak. Balkan, Kırım, Azerbaycan, Türkistan Türklerinin kurduğu cemiyetlerdir bunlar ve bunların faaliyetleri Türkiye'de bir tür modern lobicilik veya diaspora faaliyeti olmak noktasında çok büyük eksikliklere sahip. Bunda neler etkilidir? Bu neden böyle olmuş? Türkiye'yi vatan olarak benimseme, Türkiye'nin o eski yurtlara ilgisinden emin olma duygusu etkili olmuştur. Yani tabiatı gereği Türkiye'de yaşayan bir Kırım ya da Azerbaycan kökenli insan kendisini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir Yunanlı ya da Fransa'daki bir Arap'tan çok daha fazla evinde hissediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Kırım ve Karabağ meselelerine ilgisinin en az kendisininki kadar kuvvetli olacağına inanıyor. Fakat dünya böyle bir dünya değil ve sivil kuruluşların faaliyetleri her geçen gün daha da artıyor.
Yalçın Bey, siz suçlamalara tokundunuz, suçlamalara değindiniz. O İslami kesimler tarafından kavmiyetçilik şeklinde bazen sol gruplar tarafından da insan hakları söylemini daha çok gündemde saklayan, daha çok o söylem üzerinde hareket ettiklerini belirten gruplar tarafından da böyle suçlamalar vardır. Yani hatta bazen bunu televizyon programlarında o siyasi o değerli masalarda da görmek mümkündür. Doğru. Ama bu misal için bu Filistin meselesinde böyle olmur misal için. Türkiye'de İslami olmayan gruplar, hatta İslami çok keskin bir dille eleştiren gruplar Filistin meselesini destekleyirler. Ayrıca Filistin meselesini destekleyen İslamçılara da demirler. Siz İslamçı olduğunuz için ya onlara bir dinçi olduğunuz için bunu destekliyorsunuz. Ve son zamanlarda Türkiye dışında yaşayan Kürtlerin de meseleleri insan hakları söylemi kimi ortaya çıkır ve biz bunu elbette ben burada hükümet, devlet televizyonu TRT'de bazen Türkiye dışında yaşayan Türklerin haberleri verilir ve milliyetçi medyada da verilir. Ben bunların dışında daha çok bunu soruşuram. Burada milliyetçilerin ya ele bu Türklerin özlerinin o eksikliği nerededir? Bunlar Türkiye'de Türkiye'de öz haklarını gündeme getirmekte ne kadar başarısız olmuşlar. Bunlar öz sorunlarını bir insan hakları söylemi olarak takdim etmeyi nece bacarabilirler?
Şimdi dinleyicilerimizin çok iyi anlaması için sorunuza şöyle kapsamlı bir cevap olması bakımından Orta Doğu'daki Türk varlığı ile ilgili bir iki hususa işaret edeyim, tam da cevabı olsun. Yani bu Müslüman olan ama Türk olmayan gruplara yaklaşım ile Müslüman Türk gruplara yaklaşımın Türkiye toplumundaki farklılığı ile ilgili. Bakınız, bunun en sıcak örneklerini Irak'ta ve Suriye'de yaşıyoruz. Suriye nüfusunun azımsanmayacak bir kısmı Türkmen. Türkiye toplumsal düzeyde yıllarca Suriye Türkmenlerinden habersiz yaşadı. Aslında bu kabul edilebilir bir hata da değil. Fakat şunu da belirtelim ki, yıllarca Orta Doğu'ya en fazla ilgi duyan bu İslami kesimler, Türkiye'deki İslami kesimler, Orta Doğu Türklerini görmezden geldiler. Arap Baharı sürecinde ateş Suriye'nin içine düştü. Suriye muhalefetinin hararetli destekleyicisi olan kesimlerin Suriye Türkmenlerini merkeze alan bazı haber ve yorumlara ağırlık vermeye başladığını gördük. Adeta Şam rejiminin devrilmesine yönelik Türkiye içindeki mutabakatı güçlendirmek adına bu sefer Türkmen varlığına işaret edildi. Fakat merkezinde Türkmen varlığının korunup güçlendirilmesi olmayan bir politika Suriye Türkmenlerinin büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmasını beraberinde getirdi. Bugün biliyoruz ki Türkiye'de Suriyeli sığınmacıların önemli bir kısmı da yerinden yurdundan edilmiş, köyü, kasabası hatta şehirleri farklı grupların kontrolü altına düşmüş olan Türkmenlerdir. Filistin meselesine gelince doğrudur. Bütün İslam dünyasında Filistin meselesine ilişkin genel bir içten hassasiyet var. Gazze bir sembole dönüştü, haklı bir sembole dönüştü. Ancak Türkiye sınırının hemen kenarında Türkmenlerin hem Şam yönetimi, hem El Nusra, hem IŞİD, hem de muhtelif Kürt gruplarından kaynaklanan sıkıntıları nasıl görmezden gelinebilir? Orta Doğu konusundaki bakış açısı büyük ölçüde İsrail karşıtlığıyla biçimlenen kesimlerin Irak'ta İsrail'in en sıkı siyasi ve ekonomik ilişki kurabildiği Kürdistan bölgesel yönetiminin Türkmen bölgelerindeki askeri kontrolü, nüfus dengesine yönelik müdahaleleri, siyasal faaliyetlerini sınırlamaya dönük girişimleri ve hatta şunu da söyleyeyim, bazı liderlere yönelik seçici, selektif suikastleri konusunda hiç sesleri çıkmamaktadır. Irak'ta yaşanan son IŞİD krizinde Tel Afer'den Sincar'a sığınan ve dolayısıyla Sincarlı Ezidilerden daha önce bir ağır göçle yüz yüze kalmış olan 10 binlerce Tel Aferli Türkmen ne yazık ki ne ulusal düzeyde ne de uluslararası düzeyde Ezidiler kadar ki görmemiştir. Türkmenlere ilgi göstermenin, Ezidilerin maruz kaldıklarına üzülmemek, bunlara ilgi göstermemek olarak algılanması gerçekten düşündürücü ve tuhaf bir şeydir. Yalçın Bey, bu grupların... Çok özür dilerim, hemen bir şunu da bağlamak istiyorum. Filistin meselesine duyulan ilginin benzerinin oldukça haklı bir beklenti olarak İslam dünyasının genelinden Kırım, Karabağ, Kerkük, Tel Afer, Kıbrıs, Doğu Türkistan gibi Türk dünyasının çeşitli yaralarından bu konularda da beklenmiyor olması şaşırtıcı. Oysa böyle bir karşılık beklenmese dahi bunların duyurulması, propaganda edilmesi, burada yaşanan sıkıntıların, insan hakları ihlallerinin ve mağduriyetlerin dillendirilmesi bir zorunluluk, bir mecburiyet.
Yalçın Bey, bu grupların özleri, siz Güney Azerbaycan hakkında da tahliller yazıpsınız. Kitabınız da İran'da evet. Milliyetçilikle bağlı, ister istemez İran'da Türklerin de meselesini orada siz tahlil edipsiniz. Böyle somut bir örnek kimi Türkiye'de yaşayan birçok Güney Azerbaycanlı aktivist de var. Ya İran'ın diğer bölgelerinden olan Türk aktivistler de var. Bunlar özleri ne edebilirler? Bunlar Türkiye'de milliyetçi gruplar dışında da başka çevrelerde de seslerini eşittirmek için, onlarla alaka kurmak için, Türkiye'de öz problemlerini, İran'da Türklerin problemlerini, birçok hakları tapdalanır. Onları bir insan hakları söylemi kimi ortaya koymak için onlar özleri Türkiye'de nece bir faaliyetler yürütebilir?
Yapılabilecek pek çok şey olduğunu düşünüyorum. Bilgisizlikle ilgisizlik arasında yakın bir irtibat var. Yani Türk dünyasıyla, bu cümleden Güney Azerbaycan'la ve diğer İran Türklerinin tamamıyla ilgili bilgi eksikliği var. Türkiye'de bu bilgi eksikliği çok ileri düzeydedir. Ben bir üniversite hocası olarak üniversitede meslektaşlarıma bile İran Türklüğünün varlığını anlattığımda hayret ettiklerini görüp şaşırıyorum. Çünkü belirli bir bilgi seviyesine ve yaşa gelmiş insanların, bırakınız öğrencileri, onlara ders anlatan insanların, Türklerin çok eski bir yurdu olan, tarihinin kaynağı olan bir coğrafyadan ve onun bugünkü durumundan bir haber oluşu gerçekten düşündürücüdür. Bu noktada eğitimden medyaya, siyasetten bürokrasiye kadar pek çok kesimin sorumluluğu var. Peki bu coğrafyadan olan insanlar, mesela Güney Azerbaycanlılar, Türkiye'de yaşayanlar neler yapabilir diyorsunuz? Bunların faaliyetleriyle ilgili olarak şunu belirtebilirim. Sanat camiasıyla, spor camiasıyla, medya kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, farklı kesimlerle irtibatlara geçilmelidir. Sadece devletlerle ilişkilerle bunların sınırlandırılmaması gerekiyor. Sadece Türkiye için de söylemiyorum. Bugün Güney Azerbaycan Türkleri İsveç'te de yaşıyor, Almanya'da da yaşıyor, Avrupa ülkelerinin çok önemli bir kısmında, Kanada'da yaşıyorlar. Buradaki faaliyetleri için de söylüyorum aynı şeyi. Yeterince çalışılmadığını düşünüyorum. Bunun ekonomik sebepleri de olabilir, kültürel sebepleri de olabilir ama kapasite tam manasıyla kullanılmıyor. Yani edilebilecekler tam olarak edilmiyor, yapılmıyor. Bu konuda tabii ki devletlerin üzerine düşen görevler de olabilir. Türkiye, Azerbaycan ve hatta belki Kazakistan, Türk Konseyi'nin üyesi olarak Türklük şuuruna sahip olduğunun işaretlerini veren bir devlet başkanına sahip olarak bu konuda bazı işlevler görebilir. Ama bütün dünyada, özellikle de Doğu toplumlarında, sivil faaliyetlerin arkasında devletlerin küçücük de olsa teşvik ve katkılarının olduğunu yadsıyamayız. Bu Batı toplumları için bile böyledir. Yapılabilecekler muhteliftir. Daha çok tanıtım, sosyal medyanın daha etkin, daha tesirli kullanılması, karşılıklı gidiş gelişler. Öyle zannediyorum ki Türk dünyası dünyanın geri kalanı kadar da hareketli değil. Yani seyahatler olmalı, insanlar birbirini daha fazla tanımalı, eğitim ilişkileri güçlendirilmeli ve bu yollarla daha etkili siyasal projeksiyonlar ortaya konulmalı, geleceğe daha güçlü ve daha ümit var bakılabilmesi için.